Ayrım 18, sayfa 186. Sofokles'in Oidipus'unda gerçekten çarpıcı olan bu biçim sadece bir retorik biçimi değildir. Bu aynı zamanda dinsel ve siyasi bir biçimdir. Bir sırra veya bir güce sahip olan birinin seramikten herhangi bir nesneyi ikiye bölmesini, parçalardan birini saklamasını ve diğerini mesajı taşıması veya hakikiliğine tanıklık etmesi gereken kimseye vermeyi sağlayan bir iktidar aleti, bir iktidar uygulaması. Mesajın hakikiliği, yani uygulanan iktidarın sürekliliği, bu iki yarının birleştirilmesiyle anlaşılır. İktidar, bir bütünün, tek bir nesnenin, birbirinden ayrılmış bu küçük parçaları arasındaki oyunla ortaya çıkar. Döngüsünü tamamlar, birliğini sürdürür. Bu parçaların genel birlikteliği iktidarın görünür biçimidir. Oidipus hikayesi bu parçanın bölünmesidir ve bu parçaya bütünlükle bir araya getirilmiş olarak sahip olmak, iktidara sahip olmayı ve iktidar tarafından verilen emirleri hakiki kılar. İktidarın mesajları, gönderdiği ve geri dönmesi gereken haberciler, bunların her birinin parçanın bir bölümüne sahip olması ve diğer bölümlere uyabileceği olgusu dolayısıyla iktidarla bağlarını hakikileştireceklerdir. Oidipus hikayesi, Sofokles'in Tragedyası'nda temsil edildiği haliyle bu sembole uyar. İktidarın uygulamasının retorik değil, dinsel, siyasi, kısmen büyülü biçimi. Şimdi yarıların parçalara ayrılıp sonuçta birbirlerine uyma oyununu oynadıkları bu mekanizmanın biçimini değil, bu birbirine uymalarla meydana gelen etkiyi gözlemlersek bir dizi şey görülecektir. Öncelikle yarılar birbirlerine uydukları ölçüde bir tür yer değiştirme. İlk birbirine uyan yarılar oyunu Kral Apollon ile Kahin Tiresias oyunudur. Kehanet veya tanrıların düzlemi. Ardından ikinci birbirine uyan yarılar dizisi Oidipus ve Iokaste tarafından oluşturulur. İkisinin tanıklıkları piyesin ortasında bulunur. Bu kralların, hükümranların düzeyidir. Sonuç olarak işe karışan son tanıklık çifti, hikayeyi tamamlayacak olan son yarım ne tanrılar ne de krallar tarafından, hizmetçiler ve köleler tarafından oluşturulur. Polibos'un en mütevazi kölesi ile esas olarak Kiteron ormanındaki çobanların en gizlisi son hakikati dile getirecekler ve son tanıklığı getireceklerdir. Böylece ilginç bir sonuç ortaya çıkar. Piyesin başlangıcında kehanet terimleriyle söylenmiş olan şey iki çoban tarafından tanıklıklar biçiminde yeniden söylenecektir. Ve piyesin tanrılardan kölelere geçmesiyle aynı biçimde hakikatin belirtilmesinin veya hakikatin dile geldiği biçimin mekanizmaları da değişir. Tanrı ve kahin konuştuklarında hakikat öngörü ve kehanet biçiminde, güneş tanrının ezeli ve her şeye kadir bakışı biçiminde, kör olsa da geçmişi, şimdiki zamanı ve gelecek zamanı gören kahinin bakışı biçiminde formüle edilir. Piyesin başlangıcında Oidipus'un ve Koro'nun inanmak istemedikleri hakikati gözler önüne seren bu büyülü dinsel bakıştır. Daha alt düzeyde de bakışla karşılaşırız. Çünkü eğer iki köle tanıklık edebiliyorsa gördükleri içindir. Biri Iokaste'nin ormana götürsün ve orada bıraksın diye kendisine bir çocuk teslim ettiğini görmüştür. Diğeri çocuğu ormanda görmüştür. Arkadaşı kölenin bu çocuğu kendisine teslim ettiğini görmüştür ve çocuğu Polibos'un sarayına götürdüğünü hatırlamaktadır. Burada da bakış söz konusudur. Tanrının ve kahinin ezeli, aydınlatıcı, göz kamaştırıcı, şimşek hızındaki bakışı değil, kendi insan gözleriyle görmüş olan ve gördüklerini hatırlayan kişilerin bakışı. Bu tanığın bakışıdır. Antilokos ile Menelaos arasındaki çatışma ve anlaşmazlıktan söz ettiğinde Homeros'un gönderme yapmadığı şey budur. Dolayısıyla diyebiliriz ki bütün Oidipus piyesi hakikatin dile getirilmesini bir kehanet ve öngörü söyleminden, kahinlik değil tanıklık niteliği taşıyan retrospektif bir başka söyleme doğru yer değiştirme biçimidir. Bu yine parıltıyı veya kehanetçi ve ilahi olan parıltının hakikatinin ışığını çobanların bir anlamda empirik ve günlük yaşama özgü bakışına doğru kaydırmanın bir biçimidir. Çobanlarla tanrılar arasında bir tekabüliyet vardır. Aynı şeyi söylerler aynı şeyi görürler. Fakat aynı dille veya aynı gözlerle değil. Bütün trajedide bir başka söylemin başka kelimeleriyle, başka bir bakışla iki farklı biçimde ortaya çıkan ve formüle edilen aynı hakikati görürüz. Fakat bu bakışlar birbirlerine tekabül ederler. Çobanlar tam anlamıyla tanrılara cevap verirler. Hatta çobanların tanrıları sembolize ettikleri bile söylenebilir. Çobanların söyledikleri şey aslında fakat başka bir biçimde tanrıların önceden söylemiş oldukları şeydir. Burada Oidipus'un trajedisinin en temel özelliklerinden biriyle karşı karşıyayız. Çobanlarla tanrılar arasındaki insanların hafızaları ile ilahi kehanetler arasındaki iletişim. Bu tekabüliyet trajediyi tanımlar ve insanların hafızası ile söyleminin tanrılarının büyük kehanetlerinin empirik bir marjı gibi oldukları sembolik bir dünya yaratır. Oidipus'ta hakikatin yol alışının bu mekanizmasını anlamamız için üzerinde durmamız gereken noktalardan biri budur. Bir yanda tanrılar vardır, diğer yanda çobanlar. Fakat ikisinin arasında kralların düzlemi bulunur veya daha doğrusu Oidipus'un düzlemi. Onun bilgi düzlemi nedir? Bakışı ne anlama gelir? Bu konuda bazı şeyleri düzeltmek gerekir. Piyesin analizi yapıldığında genellikle Oidipus'un hiçbir şey bilmeyen kimse olduğu, kör olduğu, gözlerinin örtülü ve hafızasının tıkalı olduğu söylenir. Çünkü Oidipus üç yol ağzında kralı öldürürken yaptıklarını unutmuş gözükür. Bunları asla ifade etmez. Oidipus, Freud'a göre unutuşun insanıdır, bilmemenin insanıdır, bilinç dışının insanıdır. Oidipus adıyla yapılmış olan bütün kelime oyunları bilinir. Fakat bu oyunların çok sayıda olduklarını unutmayalım. İletişim halindeki yarılar, çobanlarla tanrılar arasındaki cevaplar oyunu mekanizmasında Oidipus'un bilmeyen kişi değil, tersine çok bilen kişi olduğunu göstermek istiyorum. Bilmesini ve gücünü mahkum edilebilir bir şekilde birleştiren kimse olduğunu ve Oidipus'un hikayesinin tarihten kesin olarak kovması gereken kişi olduğunu göstereceğim. Sofokles'in tragedyasının adı bile ilginçtir. Oidipus, Kral Oidipus'tur. Oidipus iktidar insanıdır, belli bir iktidar uygulayan kimsedir ve Sofokles'in piyesinin adının ensest yapan Oidipus veya baba katili Oidipus değil, Kral Oidipus olması önemlidir. Oidipus'un krallığı ne anlama gelir? Bütün piyes boyunca iktidar tematiğinin önemini görebiliriz. Tüm piyes boyunca söz konusu edilen şey esas olarak Oidipus'un iktidarıdır. Ve Oidipus'un kendini tehdit altında hissetmesine yol açan şey budur. Tüm trajedi boyunca Oidipus masum olduğunu, belki bir şey yaptığını fakat bunun isteği dışında meydana geldiğini, o adamı öldürdüğünde onun Laios olduğunu bilmediğini asla söylemeyecektir. Masumiyet ve bilinç dışı düzlemindeki bu savunma, Kral Oidipus'taki Sofokles'in kişisi tarafından asla yapılmaz. Oidipus Kolonos'ta adlı oyunda kör ve sefil bir Oidipus'un bütün piyes boyunca "Elimden bir şey gelmezdi, tanrılar bilmediğim bir tuzağa düşürdüler beni" diyerek yakardığı görülecektir. Kral Oidipus da kendini asla masumiyeti temelinde savunmaz. Onun sorunu sadece iktidardır. İktidarı koruyabilecek midir? Piyesin başından sonuna kadar tartışma konusu edilen bu iktidardır. Birinci sahnede Tebai sakinleri vebaya karşı Oidipus'a hükümranlık durumu nedeniyle başvururlar. İktidar sende, vebadan bizi korumalısın. Oidipus şöyle cevap verir. Vebadan sizi kurtarmakta benim de çıkarım vardır. Çünkü size zarar veren bu veba benim hükümranlığıma ve krallığıma da zarar vermektedir. Oidipus sorunun çözümünü kendi krallığının sürmesiyle ilgili olarak bulmak ister. Ve etrafındaki cevapların kendisini tehdit ettiğini hissetmeye başladığında, kehanet Oidipus'a işaret ettiğinde ve kahin daha açık bir şekilde suçlunun o olduğunu söylediğinde, Oidipus masumiyet terimleriyle cevap vermeden Tiresias'a şöyle der. Sen benim iktidarımı istiyorsun. Beni iktidarımdan yoksun bırakmak için bana karşı bir komplo tezgahladın. Sofokle, Edipe Rua AGE 399-400, sayfa 155. Babayı veya kralı öldürmüş olabileceği düşüncesinden korkmaz. Onu korkutan şey, kendi iktidarını kaybetmektir. Kreon'la büyük tartışma sırasında ona şöyle der. Delfi'den bir kehanet getirdin. Fakat bu kehaneti sen uydurdun. Çünkü Laios'un oğlu sen bana verilmiş bir iktidarı istiyorsun. AGE 532-542 sayfa 160. Burada da Oidipus Kreon tarafından iktidar düzeyinde tehdit edildiğini hisseder. Yoksa masumiyeti veya suçluluğu düzeyinde değil. Piyesin başındaki tüm bu çatışmalarda söz konusu edilen şey iktidardır. Ve piyesin sonunda hakikat keşfedildiğinde Korintoslu köle Oidipus'a "Endişe etme, sen Polibos'un oğlu değilsin." dediğinde Oidipus Polibos'un oğlu olmadığına göre bir başkasının ve belki de Laios'un oğlu olabileceğini düşünmeyecektir. Şöyle der, "Beni utandırmak için bunu söylüyorsun. Bir kölenin oğlu olduğuma halkı inandırmak için bunu söylüyorsun. Fakat ben bir kölenin oğlu olsam da bu iktidarı uygulamama engel değildir. Ben de diğerleri gibi bir kralım." AGE 1202 sayfa 185. Burada da tartışma konusu edilen şey iktidardır. Adaletin başı olarak, hükümran olarak Oidipus bu esnasa sonuncu tanığa başvurur. Kiteronlu köle. Oidipus hükümran olarak onu işkenceyle tehdit ederek hakikati ağzından alacaktır. Ve hakikat ağzından alındığında Oidipus'un kim olduğu ve ne yaptığı, baba katli, anneyle ensest bilindiğinde Tebai halkı ne der? Sana kralımız diyorduk. Bunun anlamı Tebai halkının Oidipus'u kralı olarak kabul ederken geçmiş zaman hikayesinin kullanımıyla diyorduk, onu şimdi krallıktan azledilmiş ilan etmesidir. Söz konusu olan şey Oidipus'un iktidardan düşmesidir. Bunun delili şudur ki, Oidipus iktidarını Kreon'a kaybettiğinde piyesin son konuşmaları da iktidar etrafında döner. Sarayın içine götürülmeden önce Oidipus'a yöneltilen son söz yeni kral Kreon tarafından edilir. Artık efendi olmaya çalışma. AGE 1522-1523 sayfa 196. Bu demektir ki Oidipus artık bir daha emretmeyecektir. Ve Kreon ekler. Sen ki zirveye kadar çıktın ve artık iktidara sahip değilsin. Ardından halk araya girer ve Oidipus'u son kez selamlayarak şöyle der. Sen ki iktidarın zirvesindeydin. Oysa Tebai halkının Oidipus'a yönelttiği ilk selam, her şeye kadir Oidipus idi. Halkın bu iki selamı arasında bütün tragedya cereyan etmiştir. İktidarın ve siyasi iktidara sahip olmanın tragedyası. Fakat Oidipus'un bu iktidarı nedir? Özellikleri nelerdir? Özellikleri dönemin Yunan düşüncesinde, Yunan tarih ve felsefesinde mevcuttur. Oidipus, birinci adam diye adlandırılır. İktidarı elinde tutandır. Tiran diye adlandırılır. Tiran kelimesi burada dar anlamıyla anlaşılmamalıdır. Polibos'un, Laios'un ve diğerlerinin tiran diye adlandırılmış olmaları doğru olsa da. Bu iktidarın bazı özellikleri Oidipus tragedyasında ortaya çıkar. Oidipus iktidara sahiptir. Fakat bu iktidarı bir dizi hikaye, macera dolayısıyla elde etmiştir. Bunlardan dolayı başlangıçta en sefil insandı, kovulmuş, kayıp çocuk, gezgin yolcu ve ardından da en güçlü insandır. Değişken bir kaderi olmuştur, sefaleti ve şanı tanımıştır. Polibos'un oğlu olduğuna inanıldığı dönemde en yüksek noktadaydı ve siteden siteye dolaşan bir gezgin haline geldiğinde en aşağı noktadaydı. Daha sonra yeniden zirveye ulaştı. Benimle birlikte büyüyen yıllar beni kimi zaman düşürdü, kimi zaman yükseltti. Kaderin bu dönüşümü iki tür kişiliğin karakteristik özelliğidir. Yurttaşlığını ve vatanını kaybetmiş olan ve bazı sınamalardan sonra yeniden şana kavuşan epik kahramanın efsanevi kişiliği ve 6. yüzyıl sonu ile 5. yüzyıl başı Yunan tiranının tarihsel kişiliği. Tiran, Birçok macera yaşadıktan ve iktidarın zirvesine ulaştıktan sonra bu iktidarı kaybetme tehdidiyle sürekli karşı karşıya kalan kimsedir. Kaderin düzensizliği bu dönemin Yunan metinlerinde betimlendiği haliyle tiran kişiliğinin özelliğidir. Oidipus, sefaleti tanıdıktan sonra şanı tanımış olan kimsedir. Kahraman olduktan sonra kral olmuş kimsedir. Fakat kral oluyorsa şarkıcı kahini, bilmecelerini çözemeyen, herkesi yiyip yutan dişi köpeği öldürerek Tebai sitesini kurtardığı içindir. Siteyi kurtarmış, ayağa kalkmasını sağlamış, kendi deyişiyle soluksuz kaldığı anda nefes almasını sağlamıştı. Sitenin bu iyileşmesini belirtmek için Oidipus, siteyi doğrultmak deyimini kullanır. Solon'un metninde bulduğumuz da bu deyimdir. Tam anlamıyla bir tiran olmayan fakat bir yasa koyucu olan Solon, 6. yüzyıl sonunda Atina sitesini doğrultmakla övünüyordu. 7. ve 6. yüzyıllarda Yunan'da görülen bütün tiranların özelliği budur. Sadece yukarıyı ve aşağıyı tanımakla kalmamışlar. Korintos'ta Kipselos'un yaptığı gibi adil bir iktisadi paylaşım yoluyla veya Atina'da Solon'un yaptığı gibi adil yasalar aracılığıyla siteleri düzenleme rolü de oynamışlardır. İşte Sofokles dönemi metinlerinin veya önceki metinlerin gösterdiği gibi Yunan tiranının iki temel özelliği budur. Yine Oidipus'ta tiranlığın sadece olumlu değil olumsuz bir dizi özellikleri de bulunur. Tiresias ve Kreon'la hatta halkla tartışmalarında Oidipus'a birçok itirazda bulunur. Örneğin Kreon şöyle der: "Hata içindesin. Doğmadığın bu siteyle özdeşleştiriyorsun kendini. Bu sitenin sen olduğunu ve sitenin sana ait olduğunu hayal ediyorsun. Ben de bu siteye aidim. Sadece senin değil o." AGE 629-630, sayfa 163. Oysa Herodot'un, örneğin eski Yunan tiranları, özellikle Korintos'taki Kipselos üzerine anlattığı hikayeleri ele alırsak, siteye sahip olmaya karar vermiş birinin söz konusu olduğunu görürüz. Herodot, Histoire, çeviren P.H. Legrand, Paris, Le Belle Lettre, Collection des Universités de France, 1946, Kitap 5, Terpiscore, 92, sayfa 126-127. Kipselos, İsa'dan önce 657'den 627'ye Korintos'ta hüküm sürmüştür. Kipselos siteyi kendisine Zeus'un verdiğini ve kendisinin de yurttaşlara iade ettiğini söylüyordu. Sofokles'in tragediyasında aynı şey görülür. Aynı şekilde Oidipus, yasalara önem vermeyen ve onların yerine kendi iradesini ve emirlerini koyan kimsedir. Bunu açıkça söyler. Kreon, onu sürgüne gönderme kararının adil olmadığını söyleyerek itiraz ettiğinde Oidipus şu cevabı verir: "Adil olup olmadığı beni ilgilendirmiyor. Her şeye rağmen itaat etmek gerekir." Sofokle, AGE 620-628, sayfa 163. Onun iradesi sitenin yasası olacaktır. Oidipus'un düşüşü başladığında halk korosu bu nedenle Oidipus'u adaleti küçümsemekle suçlar. Demek ki Oidipus'ta 5. yüzyıl Yunan düşüncesinin iyi tanımlandığı, işaret ettiği, sınıflandırdığı, nitelediği bir şahsiyeti görmek gerekir. Tiranı. Bu tiran kişiliği sadece iktidarla karakterize edilmez, aynı zamanda belli bir bilgi türüyle de karakterize edilir. Yunan tiranı sadece iktidarı eline almış kimse değildi. Diğerlerinin bilgisine göre daha etkin bir bilgiye sahip olma olgusunu elinde bulundurduğu veya bu olguyu kullandığı için iktidarı eline almış kimseydi. Oidipus'un durumu tam da budur. Oidipus, Sphinx'in ünlü sırrını bilgisiyle, düşüncesiyle çözmeyi başarmış olan kimsedir. Ve tıpkı Solon'un Atina'ya adil yasaları fiilen verebilmiş olması gibi, tıpkı Solon'un bilge olduğu için siteyi doğrultabilmiş olması gibi, Oidipus da bilge olduğu için Sphinx'in sırrını çözebilmiştir. Oidipus'un bu bilgisi nedir? Nasıl karakterize edilir? Oidipus'un bilgisinin karakteri tüm piyes boyunca ortaya çıkar. Oidipus başkalarını yendiğini, Sphinx'in sırrını çözdüğünü, bilgisi yardımıyla siteyi kurtardığını her an söyler. Başka seferler bilmek ipini belirtmek için kendisinin bulmuş olan kimse olduğunu söyler. Bu Oidipus'un önceden yapmış olduğu ve şimdi yapmaya çalıştığı şeyi belirtmek için en sık olarak kullandığı kelimedir. Eğer Oidipus Sphinx'in sırrını çözmüşse bulduğu içindir. Tebai'yi yeniden kurtarmak istiyorsa yeniden bulması gerekir. Bu bulmak etkinliği başlangıçta piyeste tek başına yapılan bir şey olarak nitelenir. Oidipus hiç durmaksızın bunun üzerinde ısrar eder. Sphinx'in sırrını çözdüğümde kimseye başvurmadım der halka ve kahine. Halka şöyle der, Sphinx'in sırrını çözmede hiçbir şekilde bana yardım edemezdiniz. Kutsal şarkıcıya karşı hiçbir şey yapamazdınız. Ve Tiresias'a şöyle der, sen nasıl bir kahinsin ki Tebai'yi Sphinx'ten kurtarmayı başaramadın? Sen korku içindeyken ben tek başıma Tebai'yi kurtardım. Kimseden bir şey öğrenmedim. Hiçbir haberciden yararlanmadım. Tek başıma geldim. Bulmak aynı zamanda tek başına yapılan bir şeydir. Bulmak kişinin gözü açıldığında yapılan bir şeydir. Ve Oidipus durmadan şunu söyleyen kimsedir. Soruşturdum ve kimse bana bilgi verecek durumda olmadığından gözlerimi ve kulaklarımı açtım, gördüm. Oidipus görmenin insanıdır, bakmanın insanıdır ve ilelebet öyle kalacaktır. Eğer Oidipus bir tuzağa düşüyorsa bunun nedeni özellikle bulma istencinde görmüş olan insanların tanıklığını, hafızasını, araştırmasını, her şeye tanık olmuş ve hakikati bilen kölenin Kitero'nun dibinde saklandığı yerden bulunup çıkarıldığı ana kadar itmiş olmasıdır. Oidipus'un bilgisi bu deney bilgisi türünden bir bilgidir. Bu aynı zamanda söylenen şeyden destek almadan, kimseyi dinlemeden, kendi gözleriyle görmek isteyen yapayalnız insanın, tanımanın bu tek başına edinilmiş bilgisidir. Siteyi kendi başına yönetebilen ve yönetmeye muktedir tiranın otokratik bilgisi. Yöneten, emreden metaforu Oidipus tarafından yaptığı şeyi belirtmek için sık sık kullanılmıştır. Oidipus kaptandır. Teknenin provasında görmek için gözlerini açan kimsedir. Ve tam da gelmekte olan şeye gözlerini açtığı için kazayı beklenmedik şeyi, kaderi bulur. Oidipus şeylere açık, otokratik bakışlı bir insan olduğu için tuzağa düşer. Ben aslında Sofokles'in piyesinde Oidipus'un benim bilgi ve iktidar, iktidar ve bilgi diye adlandırdığım şeyin bir türünü temsil ettiğini göstermek istiyorum. Hem işitmek istemediği, tanrıların kehanetinden hem de halkın söylediği ve istediği şeyden sapmış, sadece kendi keşfederek yönetme açlığında tiranca ve tek başına bir iktidar uyguladığı için son çözümlemede görmüş olan kimselerin tanıklığını bulur. Böylece yarılar oyununun nasıl işlediği ve Oidipus'un piyesin sonunda nasıl gereksiz bir kişilik olduğu görülür. Bu tiranca bilme, ne tanrıları ne insanları dinlemeden kendi gözleriyle görmek isteyenin bu bilgisi, tanrıların söylemiş olduğu ve halkın bildiği şeyin birbirine uymasını sağladığı için Oidipus böyle bir kişiliktir. Oidipus istemeden tanrıların kehanetiyle insanların belleği arasında birlik oluşturmayı başarır. Oidipus'un bilgisi, iktidarın aşırılığı, bilginin aşırılığı öyle bir hal almışlardır ki Oidipus gereksizleşmiştir. Çember onun üzerine kapanmıştır veya dahası tabletin iki bölümü birbirine uyar hale gelmiştir ve Oidipus yalnız iktidarında yararlı olmuştur. Birbirine uyar hale gelen iki bölümde Oidipus'un imgesi canavarlaşmıştır. Oidipus tiranca iktidarıyla çok fazla şey yapabiliyor, yalnız bilgisinde çok şey biliyordu. Bu aşırılıkta hala annesinin eşiydi ve oğullarının kardeşi. Oidipus fazlalığın adamıdır. Her şeyde aşırı olan insandır. İktidarında, bilgisinde, ailesinde, cinselliğinde. Oidipus, çifte insan, çobanların bildikleri ve tanrıların söyledikleri şeyin sembolik şeffaflığına göre fazlaydı. Oidipus'un tragedyası, demek ki birkaç yıl sonra Platoncu felsefe olacak olan şeye oldukça yakındır. Platon'a göre, doğruyu söylemek gerekirse, kölelerin bilgisi, görülmüş olan şeyin empirik belleği daha derin, temel bir belleği yararına sadece akılla anlaşılır ve bu dünyanın ötesindeki noktada görülmüş olan şeyin belleği yararına değersizleşecektir. Fakat önemli olan Sofokles'in tragediyasında olduğu kadar Platon'un devletinde de temel olarak değer kaybedecek olan şeydir. Hem ayrıcalıklı hem de özel olan siyasi bir bilgi biçimi, teması veya daha doğrusu kişiliği. Onun ardında Platon ve Sofokles tarafından temel olarak hedeflenen şey başka bir kişilik kategorisidir ki sofist, onun küçük temsilcisi, tarihsel devamı ve sonudur, tiran kişiliği. Tiran bu 7. ve 6. yüzyıllarda iktidar ve bilgi insanıydı. Uyguladığı iktidar kadar sahip olduğu iktidarla da tahakküm kuran kimseydi. Sonuç olarak Platon'un metninde veya Sofokles'in metninde mevcut olmasa da tüm bunların ardında hedeflenmiş olan şey bir efsane bağlamında ele alınmış olsa da fiilen var olmuş olan büyük tarihsel kişiliktir. Ünlü Asur Kralı. Doğu Akdeniz Avrupa toplumlarında 2. bin yılın sonunda ve birincinin başında siyasi iktidar her zaman belli bir tür bilginin sahibiydi. İktidara sahip olma olgusuyla kral ve etrafındakiler diğer toplumsal gruplara aktarılmaması gereken ve aktarılamayan bir bilgiye sahipti. Bilgi ve iktidar tam olarak birbirine denk, bağlantılı, üst üsteydi. İktidar olmadan bilgi olamazdı ve özel bir tür bilgiye sahip olmadan siyasi iktidar olamazdı. Dumézil'in üç işlev üzerine incelemelerinde birinci işlevin siyasi iktidarın işlevinin büyülü ve dinsel bir iktidarın işlevi olduğunu gösterirken tanımladığı işte bu iktidar bilgi biçimidir. Dumézil, Jüpiter, Mars, Quirinus, Essai sur la conception indo-européenne de la société et sur l'origine de Roma, Paris, Gallimard 1941, Mythe et Épopée, Cilt 1, L'idéologie des trois fonctions dans l'épopée des peuples indo-européens, Paris, Gallimard 1968. Tanrıların bilgisi, tanrılar üzerinde veya bizim üzerimizde uygulanabilecek eylem bilgisi, tüm bu büyülü dinsel bilgi siyasi işlevde mevcuttur.